Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minel mutedahhirin. Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, Meryem suresine gelmiş bulunuyoruz. Allah'a hamd ederiz. Kur'an-ı Azimüşşan'ın aşağı yukarı yarısını bir şekilde efendim böyle derslerle, seminerlerle tefsirini yapmış olduk diyelim. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Kur'an-ı Azimüşşan'la Cenab-ı Hak bizi daimi beraber kılsın diye niyaz ediyoruz. Ülfetimizi artırsın, derinliğimizi artırsın, gönüllerimizin baharı eylesin Kur'an-ı Azimüşşan'ı. Ona daima muhtaçlığımızı yüreğimize hissettirsin Rabbimiz. Ve Kur'an'ın her bir ayetiyle tertemiz olan, temizlenen, terakki eden, tekamül eden kullarından eylesin efendim. Meryem suresi Mekke'de nazil olmuş bir suredir. Ve 98 ayettir. İsmini 16 ile 29. ayetlerde kıssası anlatılan Hazreti Meryem validemizden alır. Ayrıca 1. ayeti olan Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad adıyla da anılmaktadır. Musaf tertibi itibariyle, yani Kur'an-ı Kerim'deki sıralama itibariyle 19. sure, nüzul sırasına göre ise 44. suredir alimlerimizin tespitine göre. Bu sure Mekke'de nazil olduğu için ilk hicret olan, Müslümanların hicret ettiği yer olan Habeşistan'da Cafer-i Tayyar'ın, Habeş kralının Necaşisi'nin huzurunda okuduğu ayetler bu sureden olan ayetlerdir. Necaşi bu ayetleri işitince gözleri yaşarmış ve oraya hicret eden müminlere sahip çıkacağına dair kesin söz vermişti. Ve sonra da Müslüman olmuştu. Allah ona da rahmet eylesin. Bu surede Rabbimiz Hazreti Zekeriya aleyhisselamla başlar. Meryem valide ve oğlu İsa aleyhisselamla efendim onların hallerine dikkat çeker. Ve yine bununla birlikte Yüce Rabbimiz peygamberlerine hususi lütufları ve buna karşılık o güzel kulların sergiledikleri müstesna keyfiyette ihlaslı, samimi kulluk nübunelerine dair de bilgi sunar. Kıyamet, hesap, cennet ve cehennemden kısa manzaralar sunulur. Böylece sure devam eder. Evet, her bir sure nice nice hikmetleri bünyesinde barındırır. İşte Meryem suresine başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, ha, ya, ayn, sad. Bunlara daha önceki Bakara suresinde, geçen Bakara suresinde de ifade ettiğimiz gibi Âl-i İmrân suresinde de hurufu mukatta'a diyoruz. Yani hece harfleri, kesik kesik harfler. Ve bunların manası hakkında ne anlama geldiği hususunda birçok görüşün olduğunu da Bakara suresinin ilk dersinde genişçe izah etmiştik. Bunların gerçek mahiyetini ancak Allah'ın bildiğini ve bir takım işaretler olabileceğini, Allah ile peygamber arasında bir sır olma ihtimalinin olduğuna değinmiştik. Dikkat çekici bir üslup. Yüce Rabbimiz zahiren görünüşte anlamsız gibi görünen bir takım harflerin yan yana dizilmesiyle oluşan bir ifade. Ama hakikatte ne tür manalara işaret ediyor bunu bilemiyoruz. Onun için alimlerimizin birçoğu bu ayetleri, bu nevi ayetleri ki Kur'an-ı Kerim'de 29 surede geçer, müteşabihattan sayarlar. Yani manasını en güzel şekilde ancak Allah'ın bilebileceği, ilimde derinleşmiş olanların da iman ettik, bunlar Rabbimizin katından ayetlerdir diyeceği müteşabihat cinsinden ayetler olduğuna işaret ederler. Dolayısıyla manası hakkında 52 kadar görüş var kitaplarımızda. Çok çeşitli izahlar yapılmaya çalışılmış. Ancak en çok son dönemde kabul gören görüş, işte Kur'an-ı Azimüşşan ki ebedi mucizedir. Bir benzerini insanların getirmesinin imkanı olmayan yüce bir mucizedir. Bu harflerden oluşmuştur. Öyleyse ey insanlar ve cinler, eğer gücünüz, kudretiniz varsa haydi bakalım bu harfleri kullanarak siz de Kur'an benzeri bir kitap getirin anlamında bir meydan okumadır denilmiştir. Böyle de anlaşılmıştır. Evet, bu hurufu mukatta diye ifade edilen bu kesik harfler ya da hece harfleriyle ilgili daha geniş malumata şu an girmeyi gerekli görmüyoruz. İkinci ayet, zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriya. Bu ayetler, bu sana indirilen, okunan ayetler, ey Nebi-i Ekrem, Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan rahmetini anlatmaktadır. Ona olan lütfunu, ihsanını, keremini ifade etmektedir. Zekeriya aleyhisselam, İsrailoğullarına gönderilmiş son peygamberlerden biridir. Yakup aleyhisselamın soyundandır. Esasen marangozlukla geçinir, zahit bir kimseydi. Dünyaya itibarı fazla yoktu. İbadete kendini vermiş, mabetin hizmetinde bulunan salih zatlardan ve daha sonra kendisine vahiy gönderilip peygamber olan yüce peygamberlerimizden biridir. El emeğiyle maişetini kazanmayı sever, bunun için marangozlukla meşgul olurdu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun hakkında bu açıklamayı yapar. Zekeriya aleyhisselamın kendisine müstakil bir kitap verilmemiştir. O Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'la amel etmiş, onu halka yaymakla, onun tebliğini ve irşadını yaymakla meşgul olmuştur. Kaynaklarımızda Hazreti Meryem'in teyzesinin kocası ve Beyt-i Makdis'in reisi olduğu, Tevrat nüshalarını yazarak çoğalttığı bildirilmektedir. Burada Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Zekeriya'ya olan rahmet tecellisinden söz edilir ki, o rahmet, Zekeriya aleyhisselamın Allah'a niyazı, Allah Teala'nın da onun bu niyazını kabulüyle ortaya çıkmış bir nimet, nimettir, ilahi ikramdır. Efendim, Kur'an-ı Azimüşşan, Allah'ın rahmetinin bir insan için büyük bir nimet olduğuna daima dikkat çeker. Ve salih kulların Allah'ın rahmetini niyaz ettiklerini bize bildirir. İlahi rahmet bir kulun gönlüne, hayatına düşecek olursa o kulun işleri kolaylaşır, bereketlenir ve adeta bir bahara döner o insan, meyveye durur. Bu sebeple belki dualarımızda en çok Rabbimizden isteyeceğimiz hususlardan birisi rahmet olmalıdır. Nasıl yağmur anlamındaki rahmet ölü toprağı diriltir, onunla bağlar, bahçeler, meyveler Cenab-ı Hak çıkarırsa, aynı şekilde gönül toprağımıza maneviyat semasından inen ilahi rahmetler de öyle güzel fikirler, duygular, niyetler oluşturur ki onlarla salih ameller ortaya çıkar. Nice nice güzellikler zuhur eder. İnsan meyveli ağaca döner. Bu sebeple her birimiz Hakk'ın rahmetine daima muhtacız. Bunu böyle bilmeli. İşte burada bir rahmet tecellisini anlatacak Rabbimiz kulu Zekeriya'ya. Dikkat ederseniz burada Zekeriya aleyhisselamla ilgili çok özel bir ifade var. Abdehu diyor Zekeriya. Kulu Zekeriya'ya. Kulluğun zevkini, tadını, şerefini bilenler için şu ifade ne büyük bir ifadedir. Allah'ın bir kulunu kulum diye zikretmesi ve ona onun kulluğunu beğenmesi ve ne güzel kul demesi o kul için ne büyük bir nimettir. Yalnız onun kulu olabilmek. Hayatta her birimiz kim bilir nelerin kulu oluyoruzdur. Kimileri zahiri putların, görünen putların kulu oluyorlar. Kimileri insanların kulu, kölesi oluyorlar. Kimileri bir takım fani sevgilerin, sevdalarının kulu oluyorlar. Kimileri kendi hevalarının putperesti oluyor, kulu oluyor. Ama Allah'ın kulu olmak, bütün kullukların esaretinden kurtulup, yalnız Hakk'ın kulu olabilmek gerçek hürriyet olur. Ve işte Zekeriya Aleyhisselam böylesi bir şerefe nail olmuş yüce bir kuldur. Ve Rabbimiz şimdi Zekeriya Aleyhisselam'ın bir sahnesini gözümüzün önüne getirir. اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيَّا. Bir defasında hani Zekeriya Rabbine şöyle gizlice içten içe bir nidada bulunmuştu, bir niyazda bulunmuştu, bir duada bulunmuştu. Burada dikkat edilirse Rabbine duada o gizliliğin önemine sanki dikkat çeker Rabbimiz. O gizliyi de açığı da işiten bir Rabbimizdir. Bu gizlilik, gizlilik içinde kulluk, gizlilik içinde ibadet, hususi anlamda Rabbi ile insanın buluşması esasen samimiyete, ihlasa delalet eder. Ve insanın hafif sesli olarak Rabbine niyazda bulunması Hakk'ın kurbiyetinin farkında olduğunun da işaretidir. Yani Allah'ın kuluna her şeyden hatta kendimizden daha yakın olduğunun bilincini, şuurunu ifade eder. Bağırmaz insan. İnsan uzaktaki olana bağırarak konuşur. Ama yanı başınızda belki hatta size sizden daha yakınsa o zaman çok böyle içten fısıltı halinde o halimi biliyor şuuru içerisinde Rabbinize niyaz edersiniz. Hele hele o niyazınıza gönül kırıklığı, mahzuniyet bir de gözyaşı ilave edilirse o dua Cenab-ı Hak katında geri çevrilmeyecek dualardan birisi olur. Rabbimiz bize her bir kelimeyle, her bir ayetle nice nice edepler öğretir. Burada Zekeriya Aleyhisselam'ın şahsında bizlere duanın nasıl yapılacağını adeta gösteriyor. Ve Rabbine diyor gizlice niyaz etmişti. Rab demek sahibine demek. Sahibine, malikine, besleyip büyütenine, her şeyine, kendisini terbiye edip geliştirene böyle gizlice şöyle nidada bulunmuştu diye ifade bu şekilde. Peki niye öyle gizli söylendi? Bir samimiyet ifadesidir. Bazıları da, bazı müfessirler de bunu şu şekilde de izah ederler. Birazdan gelecek. Zekeriya Aleyhisselam bu duasında Allah'tan bir zürriyeten tayyibe, tertemiz bir nesil, tertemiz bir evlat, arı duru, kendisine varis olacak bir evlat isteyecek. Yaşlı olduğu için böyle bir evlat istemesi, işte etrafta insanlar duyacak şekilde olsa yadırgarlar, kınarlar kendisini. Onun için gizlice ifade etmiştir diyen alimler var. Efendim bir başkası der ki mesela müfessirlerimizden akrabalarından çekindiği için böyle bir duayı gizlice yapmıştır. Çünkü orada duasında ya Rabbi ben akrabalarıma çok güvenemiyorum. Onlar hakkında endişeliyim. Onlar bu Ali Yakup mirasını yani manevi mirası, ilim mirasını, peygamberlik mirasını çok iyi kabullenecek ve sahiplenecek durmuyorlar anlamında ifadeler gelecek duada. Onun için akrabalarından da gizli yapmıştır. Onun için gizliliğe burada dikkat çekilmiştir deniyor. Yine efendim Zekeriya Aleyhisselam'ın yaşı ilerlemişti bu duayı yaptığında. Evlat isterken tabii normal şartlar altında o yaşlarda işte 90'lı 100'lü yaşlarda insanın çocuğunun olması zor bir şeydi. Böyle bir şeyi isterken adeta utanarak sıkılarak gizlice istemişti diyen alimler var. Ancak burada tabii birinci söylediğimiz sanki biraz daha insanın gönlüne yatıyor. o Rabbi ile o yakınlık, dertleşmesi diyelim adeta, derdini aşması, içindeki duyguları onunla paylaşması anlamında Rabbi ile daha hususi, daha özel görüşmesi noktasında evet, gizlice bir niyazda bulunduğuna Yüce Rabbimiz dikkat çekmiş oluyor. Zaten mesela Araf suresinde de Rabbimiz duanın böyle gizlice yapılmasına ayrıca işaret eder. Şöyledir onun meali, Araf suresi 55. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Ud'u rabbeküm tedarru'a ve hife ve dûnel cehri. Yani çok böyle açık olmasın, bağırarak olmasın, gizlice dua edin. Bu edebe dikkat edilir. Onun için birinci görüşün daha evla olduğuna bu ayette işaret etmiş olur. Peki ne demişti Zekeriya Aleyhisselam duasında? Devam ediyor ayet bize bunu haber vermeye. Kale Rabbi inni vehenel azmu minni veşte'alel ra'su şeybe ve lem ekum bidu'aike rabbi şagiyya. Rabbim demişti, benim kemiklerim zayıfladı, saçlarım iyice ağardı, adeta tutuşan bir alev gibi her tarafımı beyazlık sardı. Rabbim, ben sana hangi konuda dua ettiysem hiçbir zaman bedbaht ve mahrum olmadım. Yani burada çok samimi bir yakarışın olduğunu yüreğinizde hissediyorsunuz. Bakınız, Rabbi Rabbi diyor sürekli adeta. Kale Rabbi inni vehenel azmu minni. Rabbim, kemiklerim iyice zayıfladı. Yani ihtiyarladım. İhtiyarlık belimi büktü. Yani belimi ayakta tutan, dik tutan bedenimin böyle bir direği sayılan artık kemikler iyice zayıfladı. Başımdaki siyah saçlar da bembeyaz oluştu. Beyazlar arttıkça arttı. Ya Rabbi, bugüne kadar sana ne zaman dua ettiysem Rabbim diyor, ben hiç duamdan dolayı mahrum olmadım. Beni mahcup etmedin. Bedbaht olmadım. Yani dualarımı hep kabul buyurdun. Senden şimdi bir şey daha istiyorum diyor adeta. İşte burada duadaki o tedellül denilen insanın alçak gönüllülüğü, tevazusu, Allah'a muhtaçlık duygusu çok önemli. Burada adeta kendi zaafını, kendi zayıflığını, biçareliğini bir vesile edinerek Allah'tan bir niyazda bulunuyor. Bazı müfessirlerimiz derler ki burada la havle ve la kuvvete illa billah sırrı vardır. Yani ya Rabbi, benim gücüm, kudretim diye bir şeyim kalmadı. Yok zaten. Güç ve kudret yalnız senindir. Sen dilemedikçe hiçbir şey olmaz. Ben bir hiç olarak adeta zayıflığımla, hiçliğimle, güç ve kudret yoksunluğumla sana niyaz ediyor ve senden istiyorum diyerek böyle bir duaya girişte bulunuyor. Peki ne isteyecek bakalım efendim Zekeriya Aleyhisselam? Ve inni hiftül mevaliye min verai ve kânet imraati âkıran fehebli min ledünke veliyye. Allah'ım, doğrusu ben arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Vekânetim râeti âkıran, karım da ya Rabbi kısır, yani çocuğu olmadı. Fehebli min ledünke veliyye. Niyazım ya Rabbi, kendi katından bana bir veli gönder, bir yardımcı gönder, bir evlat gönder. Çünkü diğer bir ayette zürriyeten tayyibe istediğini bize Cenab-ı Hak bildiriyor. Tertemiz bir nesil istiyorum ya Rabbi diyor. Buradaki veliyya ifadesi tertemiz bir nesil bana yardımcı olacak. Onun da ondan beklentisini de şu ayetin devamında şöyle ifade eder Zekeriya Aleyhisselam. Yerithuni ve yerithu min âli Yakub. Allah'ım, öyle bir veli, öyle bir evlat, öyle bir nesil, öyle bir yardımcı gönder ki hem bana varis olsun hem de Yakup ailesinin geleneklerine, ilmine, irfanına, hizmetine varis olsun. Ve cealhu rabbi radiyya. Ve Allah'ım, Rabbim, sen onu razı kılınan biri eyle, hoşnut olunan biri eyle. Yani sen ondan razı ol, senin razı olacağın bir kul olsun. Kulların ondan razı olsun. Yani hem sana sevimli olsun, hem senin tarafından sevilen, mahbub olsun. Sana layık kul olsun. Seni razı edecek amellerin, ahlakın, seciyenin sahibi olsun. Hem de ya Rabbi insanlar nazarında hoş görülen, razı olunan bir güzel insan olsun. Böyle birisi olsun ya Rabbi. İşte peygamberin yüreğindeki nesil arzusu böyle bir arzu. Böyle bir evlat istiyor. Böyle bir efendim varis istiyor. İnsan neslinin devamını tabii olarak arzular. Bütün varlıkta bu vardır. Bütün canlılarda neslini devam ettirme ilhamı vardır yüreklerinde, gönüllerinde, iç dünyalarında. Ona göre adeta manevi yazılımları yapılmıştır. İnsanda da bu böyledir. Nesil insanın devamı gibidir. İnsan yok olup gitmek istemez adeta. Şu alem her ne kadar fani bir alemse de bu alemde yapılacak işlerin, Allah'ın rızasını celbedecek amellerin, bir takım işlerin nesilleri tarafından yapılmasını arzu eder. Hele hele bu peygamberse, Rabbani alim ve ariflerse, o güzelliklerin nesilleri tarafından devam ettirilmesini arzu ederler. Hulasa nesil endişesi, nesil arzusu tabii, fıtri bir arzudur. Ve Allah'tan istenmesi gereken en önemli nimetlerden biridir. Burada Rabbimiz Zekeriya Aleyhisselam'ın şahsında Allah'tan nasıl bir evlat istenmesi gerektiğine de işaret eder adeta. Ve burada kime, bana miras olsun, Ali Yakub'a, Yakup ailesine mirasçı olsun derken bu mirasın maddi bir miras olmadığına kaildir. Yani bunu söyler birçok müfessirimiz. Derler ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisinden de yola çıkarak biz peygamberler altın, dirhem, gümüş neyse bunları miras bırakmayız. Bizim mirasımız ilimdir ifadesi var Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin. Oradan yola çıkarak derler ki bu ilim mirasına sahip çıkacak, peygamberlik mirasına sahip çıkacak o nübüvvet kaynaklı, peygamberlik kaynaklı güzel ahlaka, gelenek ve göreneğe sahip çıkacak bir mirasçı istemiştir Zekeriya Aleyhisselam. Yoksa malına, mülküne sahip çıkan bir mirasçı değil. Elbette insan helalinden kazandığı malına, mülküne de güzel mirasçılar ister. Hayır yaptıysa, efendim infak ehliyse, birçok da mal bıraktıysa, kendisinden sonra eşkıya bir nesil gelmesini istemez. Mirasçılarının o zorluklarla kazandığı malını, mülkünü günah yollarda, isyan yollarında harcanmasını istemez. Hiçbir salih insan bunu istemez. Yani maddi miras da olsa öyle ama daha çok Zekeriya Aleyhisselam'ın şahsında, Zekeriya Aleyhisselam'ın zühdü, efendim böyle bir kendini mabede hasredişi göz önünde bulundurulduğunda buradaki esas mirastan kastın manevi miras olduğu anlaşılıyor. Öbür miras da olsa, maddi miras da olsa, maddi miras olsun, manevi miras olsun, insan her ikisini de salih evlatlara bırakmak ister. Salih nesillerine bırakmak ister. Bu gayet tabiidir. Evet. 7. ayet şöyle devam ediyor. Ya Zekeriya, inna nübeşşiruke bi gulamin ismuhu Yahya, lem nec'al lehu min qablu semiyya. Ey Zekeriya, şüphesiz biz sana ismi Yahya olacak bir oğul müjdeliyoruz. Bu ismi daha önce hiç kimseye vermedik. Yani Yahya ismi demek ki Yakup Aleyhisselam'ın efendim sülalesinde, o topraklarda, o beldelerde veya Yahya Aleyhisselam'dan önce hiçbir yerde böyle bir isim hiç kimseye verilmemiş. Bu Allah'ın koyduğu bir isim. Diyor ki ismi Yahya olsun. böyle bir evlat sana veriyoruz. Bununla seni müjdeliyoruz. Cenab-ı Hak bu ifadeyi ya doğrudan gönlüne ilka etti bir vahiy olarak veya melekleri vasıtasıyla bu haberi kendisine verdi. Onun bir adaşı yok diyor. Bizim Elmalı Hamdi Yazır bunu mesela tercüme ederken ona bir adaş kılmadık hiç daha önce. Yani aynı ismi taşıyan bir başkası olmadı. Semiyya kelimesi hem böyle isimlendirilmiş anlamında olduğu gibi bir de benzeri, benzer anlamına da gelir. Daha önce bir benzerini vermedik böyle bir evladın anlamına da gelebiliyor. O zaman mana sana öyle güzel bir evlat veriyoruz ki daha önce efendim böylesi bir güzel evlat bu güzel vasıflarla bir şekilde efendim muttasıf diyelim vasıflanmış böyle güzel bir evlat daha önce vermedik kimseye tarzında da anlaşılmış. Fakat alimlerimizin, müfessirlerimizin büyük çoğunluğu burada daha çok isim itibariyle böyle denilmiştir diye ifade etmişlerdir. Zira işte İbrahim Aleyhisselam gibi, Musa Aleyhisselam gibi daha büyük peygamberler de elbette gelmiştir. Her bir peygamber kendine göre, kendi vasıflarına göre, yapıp ettiklerine göre Allah katında bir fazileti elbette vardır. Peygamberler arasında da bir fazilet mertebeleri kendi içlerinde vardır. Ama peygamberlik yönüyle her biri eşittir. Biz bütün peygamberlerin Allah'ın peygamberi olduğuna iman ederiz. Bu noktada birini diğerinden ayırmayız. Fakat Yüce Rabbimiz biz peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün kıldık buyurduğuna göre burada da bir üstünlük söz konusu olabilir. Ve Yahya Aleyhisselam'ın da özellikle ahlakına vurgu yapılacak biraz sonra ayetlerde. Evet ismiyle cismiyle diyelim haliyle ahlakıyla böyle güzel bir evlat sana veriyoruz diyor Cenab-ı Hak. Daha önce de bu isimde bir peygamber, bu ismi taşıyan bir peygamber ya da bir çocuk olmamıştır. Kâle Rabbi enna yekûne li gulâm ve kânet imraati âgıran ve kad belâgtu min el kiberi itiyyâ. Zekeriya dedi ki Rabbim karım kısır olduğu, ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde benim nasıl oğlum olabilir? Aslında burada tabii Zekeriya Aleyhisselam'ın bir şüphesinden değil diyor müfessirlerimiz. Bu ifade şöyle anlaşılmalıdır. Ya Rabbi senin vereceğine imanım tamdır. Fakat bu nasıl olacak? Bu onun nasılını görmek istiyor. Bu nasılını görmek istemek tabii bir şeydir. Nitekim İbrahim Aleyhisselam da mesela Ya Rabbi diyor bana şu ölüleri nasıl dirilteceksin bir göster. Allah buyuruyor ki ey İbrahim sen iman etmedin mi? Benim ölüleri dirilteceğime imanın olmadı mı senin yok mu? Deyince kâle bela velâkin liyatmainne kalbi. Allah'ım iman ettim elbette. Ama kalbim şöyle bir otursun istiyorum. Yani ilmel yakinden aynel yakine bir şeyi haber olarak bilmek ayrı bir şeydir. Görmek ayrı bir şeydir. Bunun nasıl olacağını merak ediyorum diyor adeta. Cenab-ı Hak ona da onu nasıl yapacağını gösteriyor İbrahim Aleyhisselam'a. Burada da böyle zaten Zekeriya Aleyhisselam Rabbine tam güvenen bir mümin peygamber. Ve Rabbinin de kendisini hiçbir zaman mahcup etmediğini ifade ediyor. Bütün dualarımı kabul ettin Allah'ım. Bu duası da kabul ediliyor ve Allah da seni diyor bir böyle ismi Yahya olan bir evlatla müjdeliyoruz deyince tabii bir taraftan sevinç var ama bu nasıl gerçekleşecek acaba? Nasıl gönderecek Allah bana böyle bir nesil? Bunda bir merak var. Zahiren bakıyor ki kendisi ihtiyarlamış, yaş ilerlemiş, işte ihtiyarlığın son sınırına varmış, adeta tükenmiş, kurumuş bir ağaca dönmüş. Hanım da zaten artık çocuk doğuramayacak bir yaşta zaten bir böyle bir çocuğu olmayan bir yapısı var. Bu nasıl olacak ya Rabbi diyor. Cenab-ı Hak kâle kezâlik Evet, orası öyle. Kale rabbuk huve aleyye heyyin. Şimdi muhtemelen burada bir melek devreye girip melek onu ikna ediyor adeta. Rabbin diyor ki, Rabbin şöyle ifade ediyor. O bana çok kolaydır. Huve aleyye heyyin. O bana çok kolaydır. Yani o çocuğu vermek bana çok kolaydır. Ve kad halaktüke min kablu ve lem teku şey'e. Sen hiçbir şey değilken biz seni yarattık. Ben seni yarattım diyor, affedersiniz. Ben seni yarattım diyor Cenab-ı Hak. O zaman bu ifadede tamamen Cenab-ı Hakk'a ait diyebiliriz. Bazı müfessirler her ne kadar burada melek deseler de ifadenin akışına baktığımız zaman bunu Rabbimizin baştan sona bizzat kendisinin vahiy olarak ilettiğini anlıyoruz. Evet, dediğin doğru. Sen ihtiyarladın. Hanım da kısır. Yaşınız da ilerledi. Ama Rabbin diyor ki o bana kolaydır. Zaten sen hiçbir şey değilken ben seni yarattım. Yani hakikaten anılacak bir şey değilken, bir damla su bile değilken Allah bizi yokken yarattı. Yoktan var etti bizi. Var kıldı. Mikroskop altında zor görülen hücrelerden var olduk. Adam kılığına soktu Yüce Rabbimiz bizi. O zaman bu bana kolaydır diyor. Orasını sen düşünme diyor adeta Yüce Rabbimiz. Bunun üzerine Zekeriya Aleyhisselam Kale Rabbi cealli aye. Allah'ım bir işaret versen diyor. Nasıl tamam olacak? Buna da imanın tam. Böyle bir alamet olsa, işte hanımın hamile olduğuna dair bir görüntü, bir his olursa diye Allah'tan bir işaret istiyor. Kale ayetüke ella tükellimen nâse thelâthe leyâlin seviyyâ. Senin işaretin 3 gece, yani tam 3 gün insanlara konuşamamandır. Üstelik sıhhatliyken. Yani hiçbir özrün yokken konuşamaz duruma düşeceksin. Dilin dönmeyecek adeta. Sadece işaretlerle konuşabilecek bir durumda olacaksın. Bu işin işaretidir, alametidir buyuruyor Yüce Rabbimiz. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحَى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيَّ. Bunun üzerine Zekeriya kendisine has ibadet hanesinden, o mabetten halkının huzuruna çıktı ve onlara işaret yoluyla dedi ki sabah ve akşam Rabbinizi tesbih edin. فَاَوْحَى اِلَيْهِمْ. Onlara işaret etti demek, işaret yoluyla artık konuşamıyor. Ve işareti de sabah ve akşam Rabbinizi tesbih edin, onu tenzih edin, sabah ve akşam onu zikredin, onu kemaliyle, efendim bütün eksik sıfatlardan münezzeh olduğunu ifade ederek anın diye işarette bulundu. Evet, Kur'an-ı Kerim şimdi Zekeriya Aleyhisselam tablosunda, bu manzarada hemen Yahya Aleyhisselam'a geçer. Yahya Aleyhisselam doğmuştur. Artık belli bir sözü anlayacak seviyeye de gelmiştir. Ve iyi bir delikanlıdır. Diğer bir ayet-i kerimede ifade edildiği gibi hem seyyiden hem liderlik vasfı olan birisidir. Ve hasuran ve iffetlidir. Son derece iffetlidir. Ve nebiyyen mines salihin ve salihlerden bir peygamber kıvamı vardır kendisinde. Ve ona hitaben Rabbimiz şimdi şöyle buyurur. Burada tabii bu ayete geçmeden bir iki bilgi daha verelim. Burada mabet diye tercüme ettiğimiz mihrab kelimesi özel ibadet yeri anlamına gelmektedir. Aslında harp kelimesiyle, esas harp Arapçada harabe, harp kelimesinden gelmiştir bu ifade. Bazı müfessirlerimiz derler ki insanın nefsiyle ve şeytanla mücadelesini yaptığı böyle özel bir adeta oda diyelim. İbadet odası. Oraya mabet denilmiştir. Buna kimi zaman çilehane denir, kimi zaman daha başka isimler verilir. Ama burada mihrap ismi veriliyor. Bu özel bir oda, bir kişi için ibadet ettiği hususi mekan demek. Oradan demek ki Hazret çıkıp halkına böyle bir nasihatte bulunuyor. Zaten belki de onun nasihatini, vaazını, sohbetini dinlemek için normalde insanlar o mabede geliyorlardı. Zekeriya Aleyhisselam'ı beklediler ve çıktı. Ve fakat konuşamıyor. Sadece işaret yoluyla sabah ve akşam Rabbinize tesbih edin diyor. Esasen zahiren bir hastalığı, bir ne bileyim tatlığı yok ama böyle bir işaret istiyor. Cenab-ı Hak da ona öyle bir işaret veriyor. Rivayete göre Yahya Aleyhisselam doğduğu zaman Hazreti Zekeriya 100 veya 120 yaşında, hanımı ise 99 yaşındaydı. Böyle rivayetler de var. Tabii ileri yaş olduğu belli ama bunlar muhtemelen tahmini bilgiler. Şimdi Yahya Aleyhisselam dünyaya gelip belli bir sözü anlayacak temyiz yaşına ulaşınca Cenab-ı Hak ona hitaben şimdi buyuruyor ki: Ya Yahya, huzil kitabe bi kuvve ve ateynahu'l hukme sabiyya. Biz ey Yahya, kitaba var gücünle sarıl dedik ve ona henüz çocukken bir hikmet verdik, hikmeti verdik. Burada çok dikkat çekici bir şey, daha çocuk yaşlardayken, küçük yaşlardayken Cenab-ı Hak kendisine böyle bir ilhamda bulunuyor, vahide bulunuyor ve kitaba var gücünle sarıl dedik diyor. Demek ki Allah'ın gönderdiği kitaplara böyle ucundan tutmak değil, uzaktan dinlemek değil, var gücümüzle sarılmak gerekiyor. Yani o kitapla haşir neşir olmalı. O kitabın manasını, lafzını adeta efendim bir şekilde kuşanmalı. Ahkamıyla amel etmeli. Ahlakıyla süslenmeli. Ve bütün hücrelerimizle o kitapla bütünleşmeliyiz. Yahya Aleyhisselam'ın bütünleşmesi istenen kitap Tevrat. Elbette ümmeti Muhammed olarak biz de bundan şu dersi çıkarmalıyız. Kur'an bizim için son derece var gücümüzle sarılmamız gereken ilahi bir kitaptır. Bu kitaba ara ara bakmak, efendim ilgilenmemek ya da çok az ilgilenmek, bunlar Rabbimizin muradı bu değil. Allah وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ, Allah'ın ipine tam bir şekilde sarılın buyurduğuna göre işte Yahya Aleyhisselam'a da böyle dedik diyor. خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةِ, var gücünle o kitaba bir sarıl dedik. Ve ona henüz çocukken hikmeti verdik. Belki işte bu hikmet ne peki? Bu hikmetle ilgili müfessirlerimiz derler ki o Tevrat'ı, kitabı doğru anlayacak bir kabiliyet. Ondaki ahkamı Allah'ın istediği şekilde anlayabilecek bir idrak melekesi. Zaten hikmetin tarifinde demişlerdir ki söz ve amelde en doğruyu yakalamak, doğruya isabet etmek ve o doğruyu da en sağlam bir şekilde yapabilmek. Hikmet budur. Ona hüküm verdik demek. Burada hüküm kelimesi geçiyor çünkü. Hikmet diye tefsir ediyor alimlerimiz ama o hüküm kelimesinde daha başka manalar da var. Karar vermek, doğru fikirler oluşturmak, ilahi kanunu tefsir etmek, meseleleri tahlil edip çözüme kavuşturmak, Allah'ın karar ve hüküm verme konusunda verdiği selahiyet, yani peygamberlik gibi manaları ihtiva eder diyor İmam-ı Taberi. Dolayısıyla ona hükmü vermiş olmak, aslında aynı zamanda manevi anlamda bir otorite de verdik manası da var. Daha bunu da küçük yaşlardayken, çocuk yaşlardayken verdik. O zaman kitapla insanın ilgisi o küçük yaşlarda başlaması önemli bir şey. İşte yaş gelsin efendim, 10, 15'e gelsin, 20'ye gelsin, 25'e gelsin diye beklememeli. Daha sabi dediğimiz o küçük yaşlardan itibaren kitapla ilgi başlamalı. Yüce Rabbimiz burada Yahya Aleyhisselam'ın şahsında bize bir insanın yetişme sürecinde kitapla ilgisinin ne zaman başlayacağına da dikkat çekmiş oluyor esasen. Bizim esnafımızın, selefimizin, büyüklerimizin, geçmişlerimizin o 4 yaş, 4 aylıkken Kur'an'la nesillerini buluşturma sünnetleri ne kadar önemli demek ki. Evet, devam ediyor ayet-i kerime 13. ayet olarak. Ve hananen milledunna ve zeka ve kana takiyya. Biz ona hem hikmeti verdik. O diyor bir de katımızdan biz ona merhamet lütfettik. Son derece şefkatli, merhametli bir yapısı vardı. Hakikaten bu da önemli. Özellikle Cenab-ı Hak kullarını kendine davet eden elçilerinin en önemli vasıflarından birisi olarak hep merhameti öne çıkarır. Peygamberimizle ilgili de aleyhissalatü vesselam فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Allah'tan bir rahmet sayesinde sen onlara yumuşak davrandın buyurmuştur. Demek ki Yahya aleyhisselamda da böyle bir merhametli bir yürek var. Muhabbetli, merhametli, şefkatli bir yürek var. İnsan şefkat ısısının altında büyür. Şefkatsiz, merhametsiz insanların yanında ot bile bitmez. Bunun için yetiştirici insanlar, geliştirici insanlar, insanların tekamülüne vesile olan kimseler, merhametli kimselerdir. Kimde merhamet yoğunsa, onda terbiye etme özelliği de yüksektir. Kimde merhamet çoksa, o kimse hakkın makbulü, halkın mahbubudur. Merhamet, birçok güzel ahlakın temelidir. İlahi rahmet suyunun insanın hamuruna bu şekilde adeta karışması efendim onu farklı bir kimlik ve kişilik olarak ortaya çıkarıyor. Ve bütün ehlullah'ta bu merhamet vasfı vardır. Kimin merhamet vasfı daha çoksa Allahu alem Allah ona daha büyük bir irşat bereketi vermektedir. Zira alemlere rahmet olmak için merhametli bir yüreğe sahip olmak gerekir. Ve hananen milledunna. Cenab-ı Hak kendi katımızdan diyor biz ona verdik. Kim insan gerçekten yaratılış icabı çok merhametlidir. Daha 2 yaşındaki bir çocuk bazen kediye süt vereni olur bunlar arasında. Kimisi de kediye taş atar. Yani İkisi de 2 yaşında. İkisinin de aldığı terbiye henüz daha çok fazla ileri bir terbiye değildir. Fakat yapılar farklı. Kiminde merhamet daha yoğun oluyor. Demek ki Yahya Aleyhisselam'da da böyle. Ve zekaten yine biz onlara diyor ona bir arı duruluk verdik. Tertemiz, kirlenmemiş, pırıl pırıl bir adam. Sözü temiz, özü temiz, ahlakı temiz, güzel bir insan, bereketli bir insan. Zekat kelimesi hem tathir, temizlik anlamına gelir, hem de bereket anlamına gelir. Yani biz ona diyor, hem bir tertemiz olma vasfı da verdik, bereketli bir şahsiyet de yükledik. Ve kâne takiyya ve zaten o aynı zamanda muttaki birisiydi. Son derece titiz, kendini koruyan, kollayan, Allah'a karşı hiçbir zaman isyana düşmeme hassasiyeti olan kimseydi. Muttaki Allah'ın gazabından ve azabından kendini koruyan kişi. Bu konuda tir tir titreyen adamdır. Takva için, işte muttaki bir kul olmak için iman ve salih amellerle hayatını korumaya alan kişidir muttaki kişi. Ve kâne takiyya, demek ki Yahya Aleyhisselam aynı zamanda son derece muttaki birisidir. Ve berran bi valideyhi ve lem yekun cebbaran asiya ve ana babasına da sürekli iyilik yapan biriydi o. Sürekli ihsan üzereydi. Hem sözüyle ihsan ehliydi, ana babasına güzel sözler, ikram edici sözler söylerdi. Hem de elinden gelen iyiliği onlara yapardı. Ve berran bi valideyhi ve lem yekun cebbaran asiya hiçbir zaman bir zorba, bir mütekebbir olmadı. İsyankar olmadı. Asilik onda yoktu buyuruyor Cenab-ı Hak. İşte bütün bunlar aslında bir neslin nasıl olması gerektiğine dair ilahi çerçeveyi veriyor. Nasıl bir çocuk olacak, nasıl bir genç olacak, nasıl bir yiğit delikanlı olacak, işte Rabbimizin kelamında, Yahya Aleyhisselam'ın şahsında bize öğretiliyor. Ve selamun aleyhi yevme vülide ve yevme yemutu ve yevme yub'athu hayya. Doğduğu gün, öldüğü gün ve diriltileceği gün, öldükten sonra diriltileceği gün ona selam olsun. Demek ki insanın selamet isteyeceği, Hakk'ın rahmetini, bereketini ve korumasını niyaz edeceği üç önemli noktaya işaret ediliyor. Bir, hayata geliş sürecinde. Bu çok önemli. İnsan daha dünyaya gelmeden işte anne baba yavruları için Allah'ım onu şeytanın şerrinden sen muhafaza buyur. Nefsin şerrinden sen muhafaza buyur. Onu arı duru eyle, tertemiz eyle, iffetli eyle, alim eyle, arif eyle diye dua etmeli. Hayatını bu koruma çerçevesinde yürütmesine vesile olacak işlere yönlenmeli. Ölüm anındaki selamet çok önemli. İmansız Rabbin huzuruna girmemeli. Bu hayattan imansız bir şekilde göçmemeli. İşte orada birçok efendim insanı imandan, İslam'dan, ihsandan uzaklaştıracak engellerden bizi korumasını Rabbimizden niyaz etmeliyiz. Burada onu öğreniyoruz. Ölürken güzel ölmek, selim bir kalple Rabb'e doğru gitmek ve o diriliş gününde de efendim o günün şiddetinden korunmak, Rabbin koruması altında olmak gibi bir hedefimiz olmalı, niyazımız olmalı. Niyazlarımıza bunları eklemeliyiz. Allah'ım doğumumdan ölümüme, ölüm anıma, yarın dirilişime varıncaya kadar her halde senden selamet dilerim diyebilmeliyiz. Dünyada Hakk'ın selametine ihtiyacımız var. Kabirde ihtiyacımız var. Mahşerde ihtiyacımız var. Ondan bizi bu üç alanda her zaman, her anımızda korumasını niyaz ediyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz.